Ayrım 2, sayfa 23. Hastalık nedir? Hastalık, kişinin kendini fiziki veya ruhsal anlamda rahat hissetmemesidir. Bir başka tanıma göre ise, çevresel negatifler veya kişisel negatiflerin ya da bunların her ikisinin birlikte toplam etkilerinin insan vücudunda yol açtıkları sistem bozukluklarına hastalık denir. Yani adı her ne olursa olsun hastalık sadece bir sistem ve ahenk bozukluğudur. Vücudun başlangıçta mükemmel olarak kurulmuş bulunan ahenginde görülen bir aksaklıktır. Vücutta ortaya çıkan bir bozukluktur. Bir kişide 8 hastalık tipi görülür. Bunlar yakınlık korkusu olarak hastalık, sevilememeye giden bir cezalandırma olarak hastalık, çaresizlik yaratan hastalık, ihanete uğrama duygusu içeren hastalık, benlik değişimi olarak hastalık, art düşünce olarak hastalık, kayıp nedeni olarak hastalık ve bir sınav olarak hastalık. Yakınlık korkusu olarak hastalık. Yakınlık her zaman için zordur. Yakınlık ve kişisel paylaşım birçok insana karmaşık görünebilir, ağır bir sorumluluk yükleyebilir ve hatta acı verebilir. Bu nedenle hayatın kendisi ve ruhsal sorunlar yakınlığa karşı kullanılabilecek bir kalkan haline gelebilir. Kişi aktivitelerde bulunmak istediği için değil, daha kötü bir durumdan kurtulmak için ruhsal sorunları kullanabilir. Kişinin ne yapmak istediğine karar vermek ya da bir anlaşmazlığı çözmek yerine ruhsal sorunlar yaşaması daha kolaydır. Bu nedenle ruhsal sorunlar bilinçli seviyede tedavi edilmek istense de başka zorunluluklardan kaçınmak için bilinç dışı olarak tedavi başarılı olsun istenmez. Terapi süreci çeşitli dirençlerin görüldüğü bir etkinlik haline gelebilir. Özellikle geçmişinde reddedilme veya terk edilmeden dolayı acı çekmiş kişiler kısa zamanda yakınlaşma konusunda oldukça hassastırlar. Ayrıca öfkenin yakın ilişkilerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağına inanan kişiler, bilinç dışı olarak öfkelerini kontrol edebilmek için yakın ilişkilere girmek istemezler ve ruhsal sorunlar yaşayarak eşten uzak durmaya çalışırlar. Bu çerçevede yoğun duygusallığın yaşandığı ilişkilerde bile kendi düşünce ve kaygılarıyla daha çok ilgilenen kişiler, hayatı yaşarken gerçekten orada olamazlar ve ruhsal sorunlarını ön plana çıkararak yakınlıktan kendilerini korurlar. Sevilememeye giden bir cezalandırma olarak hastalık. Sevilememeye giden bir cezalandırma olarak hastalık kökü Tevrat'a dayanan eski bir görüştür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir inanışa göre hastalıklar gerek gizli gerekse açık günahlar için ilahi bir cezadır. Pek çok hasta yaşam trajedilerini geçmişlerindeki bildikleri veya bilmedikleri günahlarının bir cezası olarak görürler ve pek çoğu da hastalıklarını hak etmiş olduklarını düşünürler. Bu nedenle de hastalıklarının üstesinden gelme savaşına katılmada isteksiz davranırlar ve cinsel terapiste yardımcı olmazlar. Çünkü bu kişiler affedecekleri uygun bir olay bekleyen serbest suçluluk duygularına sahiptirler. Suçları herkeste olan ve erken çocukluk çağlarına dayanan bir kayba duyulan öfke, ergenlikte ve çocuklukta oynanan cinsel oyunlar, gizli cinsel istekler, küçük bencillikler, söz dinlemezlik veya bir kanun, kural veya sorumluluğu çiğneme gibi içgüdüler, zaaflar ve dürtülerdir. Bu görüş, bir dizi küçük kanunsuzlukların ve affedilebilir günahların hesabını tutan sert bir süper egonun, vicdanın yansımasıdır. Ceza gerektirenler ise cinayet, ensest, aşırı tıkanma gibi kişinin bilincinde olmadığı düşüncelerdir. Hasta olunca benlik saygısının genel olarak düşmesi, mantık dışı suçluluk duyguları ve hastalığın neden olduğu kısıtlamaların çok ötesinde bir ümitsizlik durumu gözlenir. Ayrıca hasta hastalığına ek olarak cezalandırıldığını ve dolayısıyla cezalandıran tarafından sevinmediğini düşünür. Sevilmeme ve sevilememe duyguları hastalık tablosunun değişmez işaretlerindendir. Çaresizlik yaratan bir durum olarak hastalık. Hastalıkların geriletici yönleri pek çoktur. Kişi hastalanmayı rahatsızlık verici olmanın yanı sıra aşağılayıcı ve alçaltıcı bulur. Örnek olarak vajinismus hastalığında istemsiz kasılmalara yol açan aşk kaslarındaki kontrolün kaybı veya evlilik ilişkisinde statü ve mevkinin zedelenmesi çaresizlik duygusuna katkıda bulunabilir. İnsanlığın çabaları daha fazla bağımsızlık, bireysellik ve durumlar üzerinde daha fazla kontrol içindir. Hastalıklar çocukluk çağının çaresizliğine taklit ederek geriletici etkisini gösterir. Çaresizlik, başkalarına bağımlı, aşağılanmış ve utanç verici bir durumda olmaktır. Çaresizlikten duyulan öfke ve ilgi gösterilmenin kesin olmadığı, nefret edilen bir bağımlılık durumuna geri dönüş evrensel olarak hastalıklara eşlik eder. Her bireyin hastalığın son noktası hakkında gizli bir fantezisi vardır. Bazıları için çirkin ve itici olmak, bazıları için yalnız kalmak, bazıları içinse acıya boğulmak gizli ve korkulan bir fantezidir. İhanete uğrama olarak hastalık. Hastalıkların önemli bir sonucu da narsisistik ihanettir. Bedenlerinin hatasız olmasını isteyen mükemmeliyetçi kişiler herhangi bir hastalık ve hatta yaşlanma sürecine bile katlanamazlar. Halk arasında narsisistik kelimesi genellikle kendini aşırı beğenen ve seven anlamında kullanılsa da aslında temelinde kendini sevmek değil, kendisinden nefret etmek yatar. Narsistler kendi özgüvenlerini sağlamak amacıyla başkalarına ihtiyaç duydukları için başkalarına bağımlı kişilerdir. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve gerçekte kimseyi sevemezler. Bu kişiler ayrıca kendilerine "Neden ben?" diye sorarlar. Herkese öfkelidirler. Terapiste hastalıklarının tanısını koyduğu için, eşlerine kendilerini yarım bir insan olarak hissettirdikleri için, ebeveynlerine sürmekte olan yeti yetimleri veya terapilerine geçmişle yüzleştiklerinden dolayı kızarlar. Çevrelerindeki herkese, aile ve arkadaşlarına onların sağlıklı olmasını kıskanarak kızarlar. Çocuklukta yaptıkları bir anlaşma ile eğer hep iyi biri olurlarsa yaşamın onlara kötü haber getirmeyeceği inancına sahiptirler. Hastalık başladığında çok erken kayıp ve travmalarda olduğu gibi ihanete uğradıklarını hissederler. Bu ihanete uğrama duygusu önceden bahsedilen gerileme ile birleştiğinde terapiste karşı güçlü aktarımlara neden olabilir. Aktarım ise hastanın geçmişinde yoğun biçimde yaşadığı sevgi, cinsellik, saldırganlık, anksiyete ve güceniklik gibi duyguları bugüne getirmesi, yeniden yaşaması ve bunları terapiste yüklemesidir. Aktarımın çözümlenmesi kişinin kendini anlamasını sağlar. Örneğin, hasta terapisti cezalandırıcı, kontrol edici ve otorite figürü olarak görüyorsa, geçmişinde babasına ilişkin çözemediği duyguları terapiste yüklüyor demektir. Geçmişinde olumsuz ilişki yaşadığı kişi kimse, bunun bulunması gerekir ki bu anlamda hasta terapiste yükleme yapabilsin. Kendilik değişimi olarak hastalık. Hastalıklara uyum sağlama sırasında kendilik sınırlarının daraltıldığı, hastalığın kişinin özünün dışında olarak görüldüğü ters bir iç çatışma süreci yaşanır. Hastalar kendilerinde bir hasar olmadığına ve hastalık ile ilaç veya terapi arasındaki savaşın dokunulmazlığını koruyan merkezi bir kendilik dışında sürdüğüne inanırlar. Sınırların uyarlama amacıyla daraltılmasının sonuçlarından bazıları krizler ve değişimler sırasında içe dönme ve olumsuz fantazilerin artmasıdır. Art düşünce olarak hastalık. Hastalıkların kişinin aklını gerçekten meşgul etmesi nedeniyle yaşamlarında merkezi bir noktayı oluşturma kapasitesi vardır. Hastalıkları göz ardı etmek zordur ve kişiye bedeninde hapis olduğunu hatırlatır. Hastalıklar psikolojik bir art düşünce haline de gelebilir. Böylece çatışmadan kurtulan ego başka şeylerle ilgilenebilir. İlerleyici olan ve zaman içinde yıkıma yol açan hastalıklar özel sorunlara neden olur. Sürekli bir durum veya denge söz konusu değildir. Daima engelleyicidir. Kayıp nedeni olarak hastalık. Hastalık sürecinde iyiden kötüye bir değişim olduğunda ve bir kayıp ortaya çıktığında katlanılması zorlaşır. Sağır doğan ve 40 yaşında modern cerrahi tekniklerle işitmesinin %20'sine kavuşan bir kişi yaşam boyu minnettardır. Normal olan işitmesinin %80'ini 40 yaşında kaybeden ve aynı noktaya varan bir başkası ise yatıştırılması güç bir kayıp yaşayabilir. Örneğin, erken boşalma ilk cinsel birleşmede ortaya çıkmadan veya erkek boşalmasını kafaya takmadan önce sevişerek haz duyan ve haz veren erkeklerin bu sorundan sonra cinsellikten soğumaları ve uzaklaşmaları da bir kayıp duygusu yaratır. Bir sınav olarak hastalık. Evlilikler her geçen gün daha hızlı bir şekilde yıkılıyor. Bundaki en büyük neden evlilik öncesi anne, baba ve eş eğitiminin ve evlilik öncesi cinsel danışma ve rehberlik hizmetlerinin yasal bir zorunluluk olarak ülkemizde olmamasıdır. Dünyanın en ucuz mesleği annelik ve babalık olmamalıdır. Evlilik içinde bozulan dengeler ve tanışma safhasında yapılan yanlışlıklar evlilik öncesi sürecin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Çünkü evlilik sınavlarına iyi çalışanlar, en fazla nerede hata yapıldığını öğrenenler bu sınavı geçme konusunda bir adım önde olurlar. Evlilik, iyi günde birlikte mutlu olmak, kötü günde birlikte acı çekmektir. Evlilik, karşındakini olduğu gibi kabul etmek, kendini onun yerine koymaktır. Ancak evlilik sınavına bir türlü kendini hazır hissedemeyenler veya sınavsız bir evlilik yaşayanlar için yaşanan hastalıklar ve bu hastalıklarla ortak mücadele edebilme süreci çift için, çiftin evliliği için gerçek bir sınav niteliğindedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmaya göre 1890'da başlayan evliliklerin %10'u, 1920'de %18'i, 1950'de %30'u, 1970'de %50'si, 1990'da %67'si boşanmayla sonuçlanmış. Boşanmaya doğru hızlı yükselişin benzerini ülkemizde de görmek mümkündür. İşte hastalıklar kişinin hayatını sürdüreceği eşini daha iyi tanımasına ve geleceğine yönelik iz düşümleriyle paralellik olup olmadığını görmesine yarayan bir hayat sınavıdır. Eşlerin sadece iyi gün dostu değil, aynı zamanda kötü gün dostu da olduklarının test edildiği bir süreçtir. Her işte bir hayır vardır atasözümüze göre, bu işin hayırı da budur. Eşini hastalığıyla savaşta yalnız bırakmayan, bu sorunu ortak sorunları olarak gören kişiler, geleceğe ve evliliğin devamına dair güven verir. Yani hastalıklar, evlilik için bulunmaz bir sınav şansıdır. Alınan not da evliliğin süresidir, keyfidir veya sonudur. Ruhsal aygıt. Tüm insan davranışlarının bir anlamı vardır. Ruhsal aygıt, konuşma dilinde zihin diye bilinir. İnsan zihninin belli bir takım işleyişi, belli yasalar çerçevesinde diğer işleyişlere bağlıdır. Sonuçlara bakarak sebeplere ulaşmak olasıdır. İnsan zihninin belli bir katmanındaki bilgiler, izlenimler, ihtiyaçlar, bilinçli alan tarafından algılanamaz, kullanılamaz. İnsan zihni dürtüler tarafından harekete geçirilir. Zihin amaca yönelik işler. Amaçsa dürtüleri doyuma kavuşturmak, acıdan kaçınmaktır. Her gelişim birbirini takip eden dönemlerden oluşur ve her dönemin bir kriz noktası vardır. Herhangi bir döneme ait kriz noktası aşılamazsa bir sonraki döneme ait kriz noktasının aşılması engellenir. Freud 1899'da ruhsal aygıta ilişkin bir topografik model ortaya attı. Bu model ile zihni 3 sistem olarak kavramsallaştırdı. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı. Freud bu 3 sistem arasında bir çatışma olduğunu öne sürdü. Yani bir yanda dış gerçekliğin savunma gereksinimlerini temsil eden bilinçli ve bilinç öncesi sistemler idi, öte yanda dışa vurmaya çalışan dürtülerin çalkantılı güçlerini barındıran bilinç dışı sistem arasında bir mücadele olduğunu savundu. Freud zaman içinde bu modelin gerçeklere uymadığını gördü. Savunma süreçleri ve ahlaki buyrukların da bilinç dışı olabileceklerini buldu. Sonuçta Freud 1923'te yeni bir ruhsal aygıt kuramı formüle etti. Yapısal kuram adını verdiği bu kuram hala ruh sağlığı profesyonelleri tarafından ana model olarak ele alınmakta ve insanın çeşitli davranışlarını anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Ancak bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı terimleri betimsel olarak ruhsal aygıtın içeriklerinin bilinçli ya da bilinç dışı olma derecesini göstermek için kullanılmaktadırlar. Freud, zihnin yeni alt bölümlerine id, ego, süper ego adı vermiştir. Bunlar ya dinamik bir denge durumunda ya da birbirleriyle çatışma halinde bulunurlar. Dış gerçeklik. Gerçek, varlığı kesin olan, insan algısından bağımsız olarak var olan demektir. Dış dünya kişinin kontrolünde olmayan yaşantılar ve tanıklıklar bütünü, pek çok travmatik özelliği de içinde barındıran bir gerçekliktir. Ruhsal bütünlüğü tehdit eden örseleyici anlara ve hatta hatırlatıcılarına karşı her insanın bu anları geçici, mücadele edilebilir ve dönüşülebilir olarak algılamasını sağlayacak nitelikte bir zemine ihtiyacı vardır. Çünkü insan sadece dürtüler, yasalar ve yasaklara göre yaşamaz. Aynı zamanda gerçeklik yönelimli planlamalar, stratejiler, yargılar oluşturmak ve ayakta kalmak için çevreye en uygun yanıtları vermek durumundadır. Sonuç olarak insan içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve toplumu etkiler. Güdü, dürtü, içgüdü. Organizmanın gereksinimlerini karşılayan davranışları başlatan güçlere güdü, dürtü ve içgüdü denir. Güdü deyince organizmayı belli ve düzenli bir davranışa yönelten herhangi bir durumu anlıyoruz. Örneğin güven ve korunma güdüsü, onuru koruma güdüsü gibi. Dürtü ise organizmanın uyarılmış bir durumudur. Örneğin açlık dürtüsü, susuzluk dürtüsü, cinsel dürtüler gibi. Dürtü ve güdü birbirinin yerine kullanılabilir ama genel olarak dürtü biyolojik gereksinmeleri belirleyen itici güç için kullanılmakta, güdü ise dürtüyü de içine alan fakat daha çok yaşam deneyimleri sonucunda ortaya çıkan gereksinmeleri belirleyen daha genel ve kapsayıcı bir terim olarak kullanılmaktadır. İçgüdü ise biyolojik uyarılmanın psikolojik anlatımıdır. Yani türe özgü davranış örneklerini başlatan ve sürdüren, değişmeyen ve doğal olarak bulunan güçlerdir. Kaynağını aldığı bedensel uyarılmaya ihtiyaç, ihtiyacın psikolojik temsilcisine istek denir. İstek davranışı güdülendirir, aynı zamanda davranışın yönünü de belirler ve belirli bir uyaran için kişinin duyarlılığını da arttırır. İçgüdüler, yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olarak ikiye ayrılır. Yaşam içgüdüsünü çalıştıran enerji türüne libido denir. Libido, cinsel dürtünün dinamik belirtisidir ve genellikle cinsel dürtü ile eş anlamlı olarak kullanılır. Libido oldukça karmaşık olan dürtülerden oral, anal, genital dürtülerden oluşur ve bu dürtülere parçalanabilir. Her dürtünün bir amacı ve nesnesi vardır. Amaç boşalma ve doyumdur. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi saldırganlık dürtüsüdür. Saldırganlık dürtüsü aslında insanın kendine yönelik yıkıcı eğilimlerinin dış dünyadaki nesnelere çevrilmesidir.